Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Vetine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 25 Dey 1399 Hicri Kamer'e 30 Cemadiyol Evvel 1442 ve miladi 14 Ocak 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Araşim Hacı Yazar Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri etrafında yapan röportaj, İran basından seçmeler, İsmail Hüsna ve İran'ı gezelim görelim isimli programları dinleyeceksiniz.
Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, azami yaptırımlara rağmen yabancı yatırımın %56 oranında arttığını belirtti. İran yapımı deniz seyir füzeleri başarıyla fırlatıldı. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin parlamento münasebetlerinin geliştirmesine vurgu yapıldı. Şam, El-Kaide ve diğer terör örgütlerini Amerika'nın türettiğini belirtti. Ve Türkiye genelinde hastanelerde sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Şimdi haberler.
Bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı törenle serbest ticaret bölgesi, sanayi ve ticaret alanında birçok milli projenin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran'a yabancı yatırımları hakkında, ülkeye yabancı yatırımlar önceki yıla nazaran %56 oranında arttı. Bu azami baskı politikası ve ekonomik terörizmin yenilgisi anlamına geliyor dedi. Bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı törenle serbest ticaret bölgesi, sanayi ve ticaret alanında 60 altyapı projesinin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Ruhani İran'a yabancı yatırımları hakkında ülkeye yabancı yatırımlar önceki yıla nazaran %56 oranında artmıştır. Bu azami baskı politikası ve ekonomik terörizmin de yenilgisi anlamına geliyor ifadesini kullandı. Özel sektörün aktif olarak faaliyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, bunun için ülkede tüm serbest ticaret bölgelerinde yerli yatırımcılara gerekli imkanlar sağlanmalı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca serbest ticaret bölgelerinde yabancı yatırımcılara da kolaylıklar sunulması gerektiğini belirtti. İran'ın Gilan eyaletinde yer alan liman kenti Enzali'nin Hazar Denizi'ne kıyısı olan komşu ülkelerle ticaretteki rol açısından çok önemli olduğunu anlatan Ruhani, bu eyalette yürütülen reşt, Kaspiyan demiryolu projesinin hızla tamamlanması talimatını verdi.
İran donanması Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman denize alanında yürütülen tatbikatın son aşamasında yerli seyir füzeleri başarıyla fırlattı. İran donanması Hint Okyanusu'nun kuzey ve Umman denize alanında yürütülen Deniz İktidarı 99 adlı tatbikatın son aşamasında yerli seyir füzeleri test edildi. Bu tatbikata aynı anda sahilden ve gemilerin güvertesinden deniz seyir füzeleri başarıyla atıldığı belirtildi. Deniz tatbikatında ayrıca yerli üretim Fatih Denizaltısı'nın torpido atışı gerçekleştirdiği kaydedildi. Tatbikat sözcüsü Amiral Hamza Ali Kevvani basın mensuplarına yaptığı açıklamada düşmanlar şunu bilmelidir ki İran İslam Cumhuriyeti'nin deniz sınırları çiğnendiği durumda kıyıdan ve denizden güdümlü füzelerle hedef alınacaklardır dedi. İran ordusu deniz kuvvetlerinin Deniz İktidarı 99 adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı dün Ya Zehra koduyla Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde başlamıştı.
İran Sınır Güvenlik Birlikleri Komutanı Komutan Guderzi İran ile Türkiye sınır güvenliği için iyi koordinasyon içinde ifadesini kullandı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan alıyoruz.
İran Sınır Güvenlik Birlikleri Komutanı ile Türkiye Jandarma Genel Komutanı dün video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantıda sınır güvenliği ile ilgili konular ve bazı olası meseleler ele alındı. İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi, Türkiye'nin Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in yakın gelecekte İran'a ziyarette bulunacağını açıkladı. İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi ile Türkiye'nin Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, dün video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Batı Azerbaycan ve Kürdistan Sınır Muhafız Güçleri Komutanları da hazır bulundu. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tuğgeneral Guderzi, bu toplantıda güvenlik konuları ve sınırlardaki bazı sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu dedi. Tuğgeneral Guderzi iki taraf arasındaki bilgi paylaşımının önemine değinerek şu anda iki ülke arası koordinasyon en üst seviyededir. Sınır bölgesinde herhangi bir olay meydana geldiğinde sınır muhafızları arasında yakın iletişim kurulmasına ve sorunun interaktif olarak çözülmesine karar verildi ifadesini kullandı. Söz konusu toplantıda tutuklu ve hükümlülerin iadesi konusunun da ele alındığını aktaran Tuğgeneral Guderzi, bölgede sınır ihlalleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ve teröristlerin sınırlardaki faaliyetleri gibi sorunlar var ve bu meseleler üzerinde gerekli koordinasyon sağlandı açıklamasında bulundu. Bunlara ilave olarak Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi, Türkiye'nin Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in yakın gelecekte İran'a ziyarette bulunacağını açıkladı. Bazı silahlı grupların İran ve Türkiye'ye sınır bölgelerinde hasar ve kayba yol açtıklarına dikkat çeken Komutan Guderzi, sınırlarda sürdürülebilir güvenliğin sağlanması için bilgi paylaşımı gerçekleştiğini, ayrıca iki ülke arasında suçluların takası hakkında görüş tatisinde bulunduklarını vurguladı. General Guderzi sözlerinin devamında İran ile Türkiye arasında sınır caddelerinin kullanılması, su ve elektrik verilmesi konularında karşılıklı olarak gereken koordinasyonun en üst seviyede yapıldığını, bilgi paylaşımı ile iki ülkenin sınır bölgelerinde kalıcı güvenliğe tanıklık edeceklerini temenni ettiğini kaydetti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Bünyat Hüseyinov, Tahran'da İslami Şura Meclisi Başkanı'nın uluslararası işlerden sorumlu yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüştü. Abdullahyan görüşmede İran'ın Karabağ çatışmasında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe değinerek bu çatışma 30 sene sonra ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde ve siyasi bir anlaşma ile sonlandı. Umarım bu çatışmanın bitmesiyle bölgede kalıcı barış ve istikrara şahit oluruz dedi. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti parlamentoları arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Abdullahyan, İslami Şura Meclisi'nin Azerbaycan parlamentosu ile tüm düzeylerde ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. Tahran ve Bakü arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve kolaylaşmasının önemine değinen Abdullahyan, iki ülkenin ekonomik ilişkilerin gelişmesi için yüksek potansiyelleri olduğunu ve bunların kullanılması gerektiğini söyledi. Abdullahyan, İran firmalarının yüksek teknik ve mühendislik potansiyellerini işaretle bunların Karabağ'ın yeniden imarında kullanılmasının mümkün olduğunu ve iki ülkenin komşuluğu ve yakınlığı göz önünde bulundurularak bunun meziyetli olacağını söyledi. Azerbaycan Büyükelçisi de İslam İnkılabı rehberi ve diğer İranlı yetkililerin ülkesinin toprak bütünlüğüne verdikleri desteklere teşekkür ederek iki ülke parlamentolar arasındaki görüşmelerin gelişmesi temennisinde bulundu.
İran'ın doğusunda yer alan Zehak bölgesinde bir sınır muhafızı sınırda kontrol yaparken şehit düştü. İran Sistan ve Beluçistan vilayeti sınır muhafız birliği komutanı General Muhammed Molla Şahi, Rıza Esedullahi isimli sınır muhafızının sınır bölge Zehak'ta İslam İran'ın izzet ve onun sınırlarını koruma yolunda şehit düştüğünü bildirdi. Sınır muhafızlarından ülkenin en uzak sınır noktalarında İslami İran'ın sınırlarını koruma görevine yerine getirmekte olduklarına dikkat çeken Komutan Molla Şahi, sınır muhafızlarından Şehit Rıza Esedullahi'nin İran'ın varlığını savunmak ve ülke güvenliğini sağlamak için kendi canlarını feda ettiklerine vurguladı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı iddialarının kendine yönelik suçlamalardan kurtulmak için başkalarını çaresizlikten suçladığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Amerikan yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik suçlamalarını kınayarak Amerika'nın İran'ı El-Kaide'yi desteklemekle suçlamasının yalan olduğunu söyledi. Amerikan yönetimin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik suçlamalarını ve İran'a karşı Amerika'nın histerik hamlesi kapsamına gelen İran'ın terörist El-Kaide örgütüne desteğine ilişkin yanlış iddialarını şiddetli bir şekilde ve şaşkınlıkla izlediğini söyledi. Kaynak bu Amerikan iftiralarının artık onları başlatanlardan başka kimseyi aldatmadığını ve bu suçlamayı pervasız Amerikan yönetiminden kaldırıp başkalarına eklemenin sefil bir girişimden başka bir şey olmadığını belirtirken tüm dünya El-Kaide'nin ve diğer birçok terör örgütünün mükemmel Amerikan endüstrisi olduğunun farkında olduğuna işaret etti. Kaynak açıklamasını Suriye Arap Cumhuriyeti'nin haydutların zihniyetiyle ilgilenen bocalayan bir Amerikan rejiminin bu yanlış suçlamalarını şiddetle kınadığını belirtirken bu Amerikan hezeyanı karşısında İran İslam Cumhuriyeti ile dayanışmasını ve tam duruşunu yenilediğini söyleyerek sonlandırdı.
Persepolis takımının hücum oyuncusu Mehdi Abdi'nin golü Asya Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golü seçildi. Asya Futbol Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada Abdi'nin Arabistan El Nesr takımı ile oynanan maçta attığı golün %31 oy alarak 2020 Asya Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golü seçildi. İran'ın İstiklal takımının oyuncusu Şeyh Diabate'nin Arabistan El Ahli takımına attığı gol de %10 oy kazanarak 3. sırada yer aldı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak koronavirüsten iyileşen vatandaş sayısının yaklaşık 1.102.000'ye ulaştığını bildirdi. Lari açıklamasında COVID-19 salgında son 24 saatte 81 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6.471 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56.538'e vaka sayısının da 1.311.810'a çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4.437'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.101.599'a ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı yaklaşık 93 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 1.989.000'e yükseldi.
Türkiye'de hastanelerde sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı Sağlık Bakanlığı'nın aşı nakil aracı ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı İstanbul Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından yapılmaya başlandı. İlk aşıyı alan doktor ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. Her şey yolunda işliyor diyen Doktor Aşan'ın tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca genel aşılanma ile ilgili en önemli konunun şeffaflık olduğunu belirterek CoronaVac aşısının tüm test aşamalarını geride bıraktığını ve yeteri kadar güvenilir olduğunu söyledi. Bakan Koca üst düzey yetkililerin aşılanmasının vatandaşların aşıya güvenmesine yol açacağını ifade ederken eski günlere dönmek için herkesin aşılanması gerektiğini vurguladı.
Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları üçlü toplantısının ikincisi çalışmalarına son verdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İslamabad'da üçlü toplantı çerçevesinde bir araya gelerek ilişkilerin her alanda geliştirmesi, Afganistan barış süreci, Karabağ'daki son savaş, Batı'nın İslamofobi ile mücadelesi ve terörizm gibi konular hakkında görüş tatisinde bulundular. Taraflar dün üçlü toplantının ardından bölgesel ve uluslararası münakaşaların uluslararası kurallar ve sözleşmeler çerçevesinde çözümlenmesini istediler. Afganistan'da barış sürecinin ileri noktaya taşınmasının önemli niteleyen Dışişleri Bakanları, Afganistan'da sürdürülebilir barışın komşuları dahil tüm ülkelerin lehine olduğunu deklare ettiler. Bu arada Çavuşoğlu, Pakistan başkenti İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyş'in bakanlar onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından mevkidaşı Bayramov'la ikili görüşme gerçekleştirdi. Bayramov ile görüşmesini tek millet iki devlet etiketiyle Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Karabağ ilişkin son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Çavuşoğlu paylaşımında barışın inşasında Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimiz sürecek dedi.
Uluslararası Af Örgütü bugün yayınladığı açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ'daki çatışmalar sırasında uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini, iki tarafında sivillere zarar verdiğini, silahların gelişi güzel kullanıldığını belirtti. Uluslararası Af Örgütü'nün ateş hattında Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki Dağlık Karabağ çatışmalarında hukuka aykırı saldırıların sebep olduğu sivil kayıplar başlıklı raporu yayınlandı. Rapora göre Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri tarafından sivillerin yaşadığı bölgelerde misket bombaları ve geniş alan etkili patlayıcı silahlar dahil olmak üzere hedef hassasiyeti olmayan gelişi güzel silahlar defalarca kullanıldı. Rapora göre Ermenistan ile Azerbaycan güçlerinden hukuka aykırı biçimde sivillere öldürdüğü 18 saldırı saptandı. Raporda bu saldırıların ayrıntıları yer alıyor. Kuruluş 2020'nin Eylül ayı sonundan Kasım ayı başına kadar süren 44 günlük çatışmaların bir parçası olan bu saldırılarda çok sayıda çocuk ve yaşlının da aralarında bulunduğu en az 146 sivilin hayatını kaybettiğini bildiriyor. Uluslararası Af Örgütü Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'daki kasaba ve köylerde gerçekleştirdiği 8 saldırıyı belgeledi. Bu saldırılarda toplam 72 sivil öldürüldü. Uluslararası Af Örgütü Azerbaycan güçlerinin Dağlık Karabağ'daki kasaba ve köyler ile Ermenistan'daki bir köyde gerçekleştirdiği 9 saldırıyı belgeledi. Bu saldırılarda 11 sivil öldürüldü. Kuruluşun ifadesiyle Karabağ'daki de facto yetkililerin bildirdiğine göre çatışmalarda en az 52 Ermeni sivil öldürüldü.
İnsan Hakları İzleme Örgütü yıllık raporunda Ali Halife rejiminin 2020 yılındaki icraatına yer vererek bir kez daha Bahreyn'de insan haklarını açık şekilde ihlalinin sürmesini eleştirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü yıllık raporunda Bahreyn yetkililerinin 2020 yılında insan hakları aktivistleri ve barışçıl gösteri düzenleyenlerin haklarını ihlal ettiğini belirterek bu ülkede sosyal paylaşım ağları ve internet kullanıcılarına yönelik baskının arttığını ve kendi itirazlarını barışçıl biçimde dile getirenlerin takip altına alındığını, muhalif aktivistlerin zalimce yargılandıktan sonra idama çarptırıldığını bildirdi. Raporda Bahreyn Temiz Mahkemesi'nin de en az 4 kişi hakkındaki idam kararını onadığını ve Bahreyn İnsan Hakları ve Demokrasi ve Merkezi'ne bildirdiğine göre Bahreyn'de en az 27 kişinin idam cezalarının infazını beklediğini bildirdiği kaydedildi.
Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Amerika'nın yenilmiş başkanı Donald Trump'ın Iraklılara karşı cinayetlerine işaretle Trump'ın yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini belirtti. Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi bugün yaptığı açıklamada, Irak yönetiminin Amerikan tarafını Irak'ın iş işlerine müdahale etmekten kaçındırılması gerektiğini vurguladı. Dış İlişkiler Komitesi üyesi Muhtar El-Musevi yaptığı açıklamada, Amerika'nın şimdiki başkanı Trump'ın savaş suçları ve de Irak'ın ulusal simgelerine karşı yaptırımlarından ardından onun yargılanıp cezalandırılmasına gerekli olduğunu belirtti. Irak Yargı Konseyi de geçtiğimiz hafta Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kasım Süleymani ve Haşir Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mahandis'e yönelik saldırı talimatını verdiği için Amerikan Başkanı Donald Trump hakkında tutuklama kararı verdi. Haşir Şabi Başkanı'nın ardından Amerikan Hazine Bakanlığı dün de Haşir Şabi Genel Başkan Yardımcısı Ebu Fedeki yaptırım listesini aldı. Irak Asaybul Ehli Hak Hareketi, Bağdat yönetiminin Amerikan askerlerine derhal Irak'tan çıkarmasını istedi.
Suriyeli kaynaklar, Amerika'ya ait bir askeri konvoyun yasa dışı olarak Irak'tan bu ülkenin kuzeyine giriş yaptığını vurguladı. Suriyeli kaynaklar, askeri ve lojistik teçhizat taşıyan 60 kamyondan oluşan Amerikan askeri konvoyunun Irak'ın El Velid sınır kapısı üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki El Haseke vilayetine giriş yaptığını bildirdi. Amerikan askerleri ve Amerikan destekli terörist unsurlar yıllardır Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda yaşadığı şekilde yasa dışı şekilde bulunmakta. Amerikan güçleri ise Suriye'nin petrol kaynakları yağmalamanın yanı sıra Suriyeliler ve Suriye güçlerine karşı girişimlerde bulunuyor. Suriye yönetimi defalarca Amerikan askerlerinin bu ülke topraklarını terk etmesini istemiştir.
Amerikan Başkanı seçilen Biden, Temsilciler Meclisi'nin Trump'ı Kongre baskınında isyana teşvik ile suçlayan azil maddesini kabul etmesinin ardından Senato'dan yargılama sürecinde kabine üyelerinin onaylanması gibi önemli işleri geciktirmemesi istendi. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada Başkan Trump'ın isyana teşvik ile suçlandığı azil maddesi kabul edilmesinin ardından Amerikan Başkanı seçilen Joe Biden Senato'ya çağrıda bulundu. Biden yaptığı açıklamada bugün Temsilciler Meclisi üyeleri anayasamızda kendilerine tanınan yetkileri kullandı ve başkanı sorumlu tutmak için suçlamalar getirdiği ifadesini kullandı. Trump'a yöneltilen isyana teşvik suçlamalarına Demokrat ve Cumhuriyetçi her iki partiden de destek verildiğini belirten Biden, sürecin Senato'da devam edeceğini kaydetti. Amerikan Senatosu'ndan yargılama sürecinde kabine üyelerinin onaylanması gibi önemli işleri de geciktirmemelerini isteyen Biden, bu ülke aynı zamanda ölümcül bir virüsün ve sarsılmış bir ekonominin pençesinde olduğunu belirtti.
Ve son haberimiz, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın hesabını bir süreyle askıya alan Snapchat hesabı kapatacağını duyurdu. 6 Ocak'taki Kongre baskının ardından olayların sorumlusu olarak görülen Trump'a sosyal medya şirketlerini engellemesi devam ediyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşamki yayınımız akşam yorumları ile sürüyor. İlk yorumumuz, Pakistan'ın İran'ın CPEC stratejik projesine katılmasına olumlu sinyali başlığını taşıyor. Pakistan Ulusal Meclis Başkan Vekili Kasım Han Suri, İran'ın Pakistan ile Çin arasındaki stratejik ortak ekonomik projesine katılmasını iyi karşılayacaklarını belirtti. Pakistan Ulusal Meclis Başkan Vekili Kasım Han Suri, Pakistan ve Çin'in CPEC projesi çerçevesinde ekonomik işbirlikleri geliştirme ve sağlamlaştırma birliğine değinirken şöyle bir açıklamada bulundu. Bu proje hem de İran ve Çin arasındaki 25 yıllık stratejik kapsamlı işbirliği belgesi çerçevesinde 3 bölge ülkesinin işbirliği için olağanüstü bir ortam hazırlamıştır. Bu ortam ve projeler sayesinde bölgesel ulaşım hatları, yoksulluk ile mücadele, ticareti sağlamlaştırma ve yeni iş fırsatları yaratma yolunun zemini hazırlanacak ve bu yolda da ilerlemeler kolaylaştırılacaktır. Pakistan Meclis Başkan Vekili ayrıca kimi ülkelerin bölgesel işbirliği ortamına bozmaya ve bölgesel ilişkilerin artırılması ve pekiştirilmesi yönünde koalisyonlar ve birlikte kurulmasını engellemeye yönelik çalışmalarına değinirken uyarıda bulunup sözlerine şunları ekledi. Bölgede özellikle de alt kıtada ortak çıkarlara zarar vermemesi ve sürdürülebilir gelişme ve kalkınma hedeflerine ulaşmak için yayılmacı siyasetlerin önünü kesmeliyiz. İslamabad'ın İran'ın da Pakistan ve Çin ortak ekonomik koridor projesine katılmasını iyi karşılaması, Pakistan yetkililerinin sürdürülebilir kalkınma gibi ortak hedeflere ulaşmak için bölgesel işbirliklerin zaruretinin farkına vardığını gösteriyor. Tabii ki bu yakınlaşma yaklaşımı her zaman bölge dışı aktörler ve süper güçler tarafından tehditle karşılaşmıştır. CPEC olarak bilinen Çin ve Pakistan'ın ortak ekonomik koridoru projesi bir kuşak bir yol süper projesinin ufak bir parçasıdır. Çin bu süper projesi çerçevesinde Pakistan ile ulaşım hatlarını tam kapasite çalıştırarak bu hattı İran üzerinden Avrupa'ya doğru devam ettirmek istiyor. 57 milyar dolar değerinde olan bu koridor Pakistan ve Çin arasında en önemli işbirliği projesidir. Bu yolun tamamlanması en az 2025 yılına kadar zaman alacaktır. İran'ın enerji, sanayi, madencilik, ticaret gibi önemli alanlardaki ekonomik kapasitesi İran'ın ikili veya çok taraflı stratejik bağların şekillenmesinde ve sağlamlanmasında rolünün dikkate alınmasına yol açmıştır. Çin ile İran arasında 25 yıllık kapsamlı stratejik işbirliği anlaşması imzalamak için yapılan ilk anlaşmalar İran'ın bölge ekonomisinin kalkınması ve refahındaki ayrıcalıklı konumunu gösteren örnekler durumlar arasında da yer alıyor. Aslında bu önemli konum bölgedeki büyük ülkelerin gözünden de kaçmamıştır. İran'a karşı Amerika'nın hayata geçirdiği eşi benzeri görünmemiş yaptırımlara rağmen bölgesel düzeyde çeşitli ülkelerin Tahran ile ekonomik işbirliğini sürdürme ve artırma çabaları Beyaz Saray'ın İran ile işbirliğini sürdürmelerini engelleme baskısının etkisizliğini de gösteriyor. İran'ın komşuluğunda bulunan Pakistan, İran'ın çeşitli ekonomik kapasitelerinin farkındadır. Bu nedenle İran ile ikili çok taraflı bağlar kurarak ekonomisini geliştirmek için bu kapasiteleri kullanmaya çalışıyor. İran ile işbirliği enerji arzı açısından ekonomik büyümelerinin gerçekleşmesini ve sürdürülebilirliğini de garanti edebilecek büyük petrol ve gaz kaynaklarına sahip dünyanın en büyük ülkelerinden biri olması nedeniyle Çin ve Pakistan dahil olmak üzere bölge ülkelerinin temel önceliklerinden biridir. Bölgedeki farklı ülkelerin Washington'dan gelen baskı ve yaptırımlara rağmen İran ile işbirliğini güçlendirmeyi ihmal etmemesi, Amerika politikalarından Tahran karşısındaki başarısızlığının bir başka tezahürüdür. Bu durum aslında Amerika hegemonyasının gerilediğine ve Beyaz Saray politikalarına bağlılık döneminin de sona erdiğini göstermektedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma isteğinin devam etmesi etrafında. Ankara ve Avrupa Birliği yetkilileri arasında son dönemdeki eşi görülmemiş gerilimlere rağmen Türkiye hükümeti hala Avrupa Birliği'ne katılma niyetinde olduğunu bildirdi. Ankara yetkililerinin Avrupa Birliği'nden taleplerinin devamında bu kez de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'nden Türkiye'yi İngiltere'nin alternatifi olarak bu birliği almasını istedi. Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçilerine seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan nihai hedefimiz olan tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik dedi. Recep Tayyip Erdoğan sözlerine şunları da ekledi. Brexit ile artan belirsizlik Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilecektir. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları Ankara yetkililerinin Avrupalı hükümetlerin liderleriyle büyük tartışmalar yaşamasına rağmen bu tartışmaları ve sürtüşmeleri pek ciddiye almadığını, sırf Türkiye'nin ulusal çıkarları ve menfaatleri gözüyle bu tartışmalara baktığını gösteriyor. Kuşkusuz Türkiye'nin Akdeniz'deki hareketlenmesi ve çalışmaları da Ege bölgesinde Yunanistan ile yaşadıkları gerginlikler Ankara ve Brüksel'in son dönemdeki ihtilaflarının körüklenmesine yol açmıştır. Aynı zamanda şöyle bir değerlendirme yapmak da mümkün. Son birkaç ay içerisinde Türkiye'nin doğal kaynakları arama ve çıkarma çalışmalarının artması ile bölge çapında Doğu Akdeniz'de gerilimler iyice tırmanmıştır. Yunanistan'da kimi Avrupalı ülkeleri yanlarına alarak Türkiye girişimlerinin yasa dışı ve gerilim dolu olduğunu göstermeye çalışmışlar ve Ankara'ya bu girişimlerinin sonuçları hakkında uyarıda bulunmuşlardır. Türkiye ise Doğu Akdeniz'de ve Ege, ayrıca Karadeniz'de sırf kendi hukuki haklarını savunduğunu ve temin ettiğini bildiriyor. Buna rağmen NATO örgütü son dönemde şöyle bir haber yayınlamıştı. Türkiye ve Yunanistan Akdeniz'de muhtemel çatışmaları sonlandırmak için özel askeri bir temas hattı kurmuşlardır. Durumun ana hatlarını gözden geçirmesi Türkiye'nin Avrupa Birliği ile geçmişinin, özellikle de son yıldaki ilişkilerinin her daim gerilim ve tartışma ile dolu olduğunu gösteriyor. Bu gerilimlere rağmen kimi siyasi uzmanlar Türkiye ve Batı ilişkilerinde engebeli gidişatın Türkiye'nin dış siyasetindeki esnekliğinden kaynaklandığını düşünüyor. Bu uzmanlara göre Ankara liderleri aynı süreci izleyerek dış siyasetlerini istedikleri şekilde uygulamışlardır. Bu hususta Türkiye Cumhurbaşkanı da Türkiye'nin gelecekteki Avrupa Birliği'nde olacağını söylemişti. Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesinde, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde her daim olumlu adımın iki taraf için de bir fırsat sayıldığı ve Ankara'nın gelecekte Avrupa Birliği yanında yer alacağını söylemişti. Türkiye aslında 14 Nisan 1987 yılında resmi olarak Avrupa Birliği'ne katılma talebinde bulundu. Türkiye 12 Aralık 1999'da resmi olarak Avrupa Birliği üyeliği adayı olarak kabul edildi ve 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren Avrupa Birliği üyeliği müzakereleri başladı. Buna rağmen 15 yıl müzakerelerin ardından hala Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda ciddi engeller görülmektedir. Bu çerçevede Kıbrıs Adası sorunu ve Yunanistan ile olan siyasi ihtilaflar önde gelen sorunlardır. Çünkü Yunanistan ve Kıbrıs'ta Avrupa Birliği üyesidir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerini ve bunu birlikte inşa etmek istediklerini açıkladı geçtiğimiz günlerde. Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği karşı karşıya getirilmeye çabalandı. Örneğin kendi üyeleri arasındaki deniz alanları sorununda taraf tutmayan, hatta bu konuda yetkisi bulunmadığını açıklayan Avrupa Birliği, mesele Türkiye olunca tam tersi davrandı. Bu süreçte dayanışma gibi olumlu bir kavram kötüye kullanıldı. gibi açıklamalarda bulundu sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizden vazgeçmedik dedi. Şimdi acaba bunca yaşanan olaylardan sonra ister Doğu Akdeniz bölgesiyle ilgili olsun, Türkiye'nin bölgemizde izlediği siyasetler olsun, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı olan bakışı ne yönde? Acaba kolay kolay kendi içine alacak mı bundan sonra Türkiye'yi, veya Türkiye kendi siyasetlerinde hangi değişikliklere gitmesi gerekiyor gibi birçok soru var gündemde sevgili dinleyiciler. Şimdi biz bunları yanıt aramaya çalışacağız bugünkü sohbetimizde detaylı olarak. Uzman konuğumuz araştırmacı yazar Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz, saygılarımız efendim.
Merhaba. Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi ilk soruda yani genel olarak isterseniz bu konuya bakalım. Şimdi neden bu son günlerde Avrupa Birliği'ne üyelik meselesi Türkiye siyasilerin özellikle iktidarın gündemine oturmuş bir vaziyettedir? Bunu nasıl yanıtlarsınız?
Ya ilk etapta Türkiye oldukça ekonomik ve siyasi olarak sıkıştı biliyorsunuz. Son pandemi süreciyle birlikte Türkiye'deki doların korkunç derecede yükselmesi ve bunun bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, Enerji Bakanı olan damadının bile görevden aldırması Türkiye için ciddi bir iç huzursuzluğa neden oldu. Çünkü halk gerçekten Türkiye'de artık ekonomik olarak AKP'ye oy veren kesimlerde de ciddi bir kaygı oluşmaya başladı. Ciddi bir tedirginlik oluşmaya başladı. Şimdi bunu etraflıca çok tartıştı Türkiye. Yani ekonomik kriz nerede, nasıl aşılacak, ya da yeni metotlar nasıl değişebilir, ya da Türkiye yeniden nasıl kendisini toparlayabilir gibi hem muhalefetten hem uzmanlardan ciddi tartışmalar falan başlandı. Bu tartışmaların etrafında da insanlar şöyle bir kanıya vardılar. Eğer siz demokratik adımlar atmazsanız, yani demokratik reformlar oluşturmazsanız, ekonomik olarak bir takım işte sıcak paranın gelmesi Türkiye'deki mevcut ekonomi ve durumu iyileştirmeyecek. Şimdi demokratik adımların Türkiye'nin en azından cephesinde tartıştığı nokta, demokratik adımların geçebileceği yerde Avrupa Birliği olarak adres gösterildi. Yani Türkiye son 2-3 yıldır Avrupa Birliği'ne meydan okuyor denildi ve ciddi bir şekilde bir Avrupa Birliği karşıtına dönüştü. Onun dışında Libya politikasında sorunlar, hatalar, Akdeniz, Doğu Akdeniz'de politikada ciddi problem yaşıyor. Keza Suriye siyasetinde yine ciddi problemler, sıkıntı yaşıyor. En son Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmada, savaşta Türkiye'nin tamamen çok açıktan bir taraf alması falan. Açıkçası bu hepsi Türkiye'de ciddi bir kaosa neden oldu. Yani politik bir kaosa, ekonomik kaosa neden oldu. Bunlar olunca da doğal olarak tekrardan Avrupa Birliği'nin kartını ortaya koymak gerektiği tartışması öne çıktı. Ama zaten Avrupa Birliği de tarafını belirledi. Yani tarafını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşadığı sorunlarda Avrupa Birliği Yunanistan'da, Kıbrıs'tan, Mısır'dan taraf aldı ve tarafını netleştirdi. Ve bu Türkiye'yi hem ekonomik olarak hem de politik olarak çok ciddi bir şekilde sıkıştırdı. Ve bu sıkışmanın tek açmazının yani şey olduğunu, Avrupa Birliği olduğunu ve tekrardan Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin belirlenmesi, Türkiye'nin yönünü Avrasya yani Asya doğru değil de Batı'ya yönelik tekrar yönünü dönmesi gerektiği konusunda buradaki şeyler muhtemelen hem yapılan raporlarda hem de uzman değerlendirmelerinden hem de AKP kendi içerisinde de bunu kabullendi tekrardan. Erdoğan'ın danışmanları da muhtemelen bunu Erdoğan'a kabul ettirdiler ve tekrardan böyle söylemler ortaya çıkmaya başladı ve tekrar yeniden Avrupalıyız ya da bizim geleceğimiz Avrupa'dadır. Onun üzerine bir takım görüşmeler başladı.
Doğrudur. Şimdi bizim geleceğimiz Avrupa Birliği'ndedir gibi açıklamalarla Sizce Avrupa Birliği'ne nasıl bir mesaj veriyor Türkiye? Yani Türkiye'nin ister ekonomisi olsun, jeopolitiği olsun, Avrupa Birliği bunlara ihtiyaç duyuyor mu acaba?
Ya Avrupa Birliği'nin buna ihtiyacı yok. Çünkü Avrupa Birliği diyor ki benim kapım herkese açık. Şunu söylüyor, benim kapım herkese açık.
Evet.
Yani ben bütün Avrupa Birliği'nin art niyetlerine bağımsız olarak söylüyorum. Yani teknik ve kriter olarak diyor ki benim kapım herkese açık. Ama gelen herkesin de belli ödevler yapması gerekiyor. İlk etapta kendi iç işleyişinde demokratik bir reform süreci başlatması gerekiyor. Yani insan haklarıdır, özgürlüklerdir, bütün inançlara saygıdır. Kimseyi ötekileştirmeden anlatabiliyor muyum? Ve bunları uzatabiliriz. Avrupa Birliği bunu söylüyor. Avrupa Birliği diyor ki sen bunu yaparsan gelirsin, yapmazsan da sana ihtiyacım yok zaten diyor. Ya bunu çok açık ve net söylüyor. Ama işte Türkiye burada şimdi dediğimiz gibi çok ciddi bir ekonomik ve siyasal olarak sıkıştığı için tekrardan orayı bir temel esas kapı olarak bildiği için çok açık ve dedi ki geleceğimiz oradadır. Şimdi senin geleceğin oradaysa kusura bakılmasın ama şimdi geleceği de oraya da olabilmesi için kendi içinde demokratikleşmek gerekiyor.
Evet.
Şimdi içeride şimdi ciddi özgürlüklere tahammül edilmeyen, yani parti kapatmalardan bahsedilen, parti genel başkanları şu anda tutuklu ve bilmem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en üst mahkemenin karar verilmesine rağmen Türkiye ki o mahkemenin şartına evet onayı koymuş, ona rağmen onu saymıyorsun. Saymadığın takdirde ben Avrupa Birliği, geleceğim Avrupa Birliği'ndedir demen çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sadece belki bir ortamı yumuşatmak, ılımlaştırmak için bir takım görüşmeler yaparsın. Gene gelirsin sonunda tekrar aynı tıkanmayla karşı karşıya kalırsın. Çünkü Türkiye biliyorsunuz kaç yılından bugüne kadar 70'lerden bugüne kadar Avrupa Birliği ile müzakere süreçlerini kabul etmiş bir ülkedir.
Evet.
İşte gömrük sözleşmesidir, bilmem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesidir falan vesaire. Bu Avrupa Birliği şunu istiyor, yani niyetinden bağımsız diyorum. Avrupa Birliği diyor ki ben pratik adım istiyorum kardeşim. Senin ülkende iç işleyişinde demokratik leşme var mıdır? Özgürlükler var mıdır? Gazeteciler cezaevinde var mıdır yok mudur?
Evet.
Siyasetçiler cezaevinde var mıdır yok mudur? Ve benzeri. Dediğim gibi Avrupa Birliği'nin çok fazla ihtiyacı yok ama teknik olarak ortaya koyduğu kriterler var ve bu kriterleri yerine getirirsen ben seni değerlendirmeye alacağım diyor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde araştırmacı yazar Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bu bağlamda yaşanan gelişmeleri ele aldık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü Zif Eşşami'nin Amerika'nın dünyada terörizmin asıl hamisi olduğunu vurgulaması, Afganistan İslami Birlik Partisi Başkanı Kerim Halil'in İran'ın Afganistan'da barış sürecinde yapıcı rol ifa ettiğini belirtmesi gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami'nin İran ve Irak arasındaki ticari ilişkiler hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunlar okuyoruz.
Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Irak'la İran'ın ihracat ürünlerinin iki ülke kamyonları tarafından nakliyatı alanında anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Salı günü Irak'ın Tahran'a gelen Ticaret Bakanı ve İran-Irak Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı Ala Ahmet Ceburi ile görüşen Yol ve Şehircilik Bakanı İslami, varılan anlaşma İran'ın ihracat ürünlerinin varacağı yere kadar sağlıklı bir şekilde ulaşmasına ve sınırda kargoların İran kamyonlarından Irak kamyonlarına aktarılma sürecinde zarar görmelerinin engellenmesine yardımcı olacağını belirtti. Bakan İslami ihracat ürünleri çıkış noktasından varacağı noktaya kadar bir tek kamyonla taşındığı zaman ürünlerin hasara uğraması önlenmiş olacağını belirterek şöyle dedi. Şimdiye kadar İran kamyonları kargoları sınırındaki terminallere kadar götürüyor ve burada Irak kamyonlarına teslim ediyordu. Bu yer değiştirme doğal olarak ürünlerin bazen hasara uğramasına yol açıyordu. Bakan İslami ayrıca 32 kilometre uzunluğundaki Şelemçe-Basra demir yolu projesinin tamamlanmasının her iki ülkenin isteği olduğunu belirterek proje tamamlandığında iki ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Bakan İslami havacılık alanında işbirliğine değinerek Tahran yönetiminin Doğu Asya ve Hindistan gibi ülkelere gidecek Irak uçaklarına İran hava sahasını kullanmalarına izin vermeye hazır olduğunu ve bu bağlamda hiçbir engelin söz konusu olmadığını vurguladı. Irak Ticaret Bakanı Ceburi de yaptığı açıklamada iki ülke arasında kara, deniz, hava ve demir yollarının altyapılarının geliştirilmesine vurgu yaparak İran'a Irak'ın özel sektörü ile iktisadi işbirliğinden dolayı teşekkür etti.
Keyhan gazetesinde Siyonist rejim İsrail'in Gazze'nin güneyinde Han Yunus'a topçu saldırısında bulunması, dünya genelinde koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın endüstriyel yağ üretiminde Amerika ve Avrupalı şirketlerin tekelini kırdığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Şu ana kadar üretimi 4 Avrupalı ve Amerikan şirketi tarafından tekelleştirilen havacılık endüstrisinin endüstriyel yağlara ihtiyacı İranlı bilim tabanlı şirketlerden biri tarafından formüle edilerek üretilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'na göre bu şirket bu yağları İran'da ilk kez üretmeyi başardı. Hali hazırda havacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar ihtiyaçlarını bu firmadan karşılamaktadır. Söz konusu bilim tabanlı şirketin genel müdürü Muhammed Cevat Hacı, ulusal olarak üretilen hava yağları genel havacılık ve ticari ve jet havacılık sektörlerinde kullanılıyor. Bu teknoloji grubu söz konusu alanda 14 ürünün üretimini gündemine aldı dedi. Söz konusu ürünün aynı zamanda ihraç edilebileceğini de hatırlatan Hacı, şu anda Avrupa ve Amerika'daki 4 büyük firma tüm dünyanın bu alandaki ihtiyacını karşılıyor ve bundan böyle firmamızın üretim hattının da devreye girmesiyle İran bu listeye dahil olacak diye kaydetti.
Hemşire gazetesinde İran'ın en büyük petrol sahasındaki gelişmeleri konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın en büyük ve dünyanın üçüncü en büyük petrol sahası Ahvaz'ın Hatem-ül-Enbiya karargahı tarafından gelişeceği bildirildi. Hatem-ül-Enbiya karargahı komutanı Tuğgeneral Said Muhammed yaptığı açıklamada Ahvaz sahasının yanında Fars körfezindeki Reşadet sahasının da bu karargah tarafından gelişeceğini söyledi. Tuğgeneral Muhammed, Ahvaz sahasında 41 yeni kuyu ile petrol üretiminin 33 bin varil artacağını ve Reşadet sahasında da 20 yeni kuyu ile birlikte günlük ham petrol üretiminin 19 bin varil artacağını bildirdi.
Değerli dinleyiciler, programın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 59. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden Esmaül Hüsna'dan, bugün sizlerle hayat veren, can bağışlayan, sağlık veren, dirilten anlamında olan El-Muhyi ve her canlıya ölümü tattıran, öldüren El-Mümit ismi şerifleri hakkında konuşacağız.
Esmaül Hüsna'dan tamamen ters anlamlı olan El-Muhyi ve El-Mumit birçok ayette yan yana ve beraber zikredilmiştir. Canlandıran, hayat veren anlamında olan Muhyi, ölümün karşıt anlamdadır. Muhyi, Yüce Allah'ın mübarek ismi olarak koşulsuz, şartsız yaşatan, hayat veren anlamındadır. Muhyi olan Allah-u Teala, bitki, hayvan, insan, cin ve melekler tümüne hayat veren ve yaşatandır. Kur'an-ı Kerim birçok ayette bu konuya işaret ediyor. Örneğin Rum suresi 40. ayetinde şöyle okuyoruz. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır.
Memata karşı hayat kelimesi yaşam ve yaşamak anlamındadır. Kur'an-ı Kerim'de hayat iki şekilde geçiyor. Biri insanın doğumundan ölümüne kadar süren maddi hayattır ki hem insan hem hayvanda ve hatta bitkide gelişme, beslenme, üreme ve benzeri aşamalarla beraberdir. Bu yüzden bu hayata hayvan yaşamı da denir.
Fakat Muhyi ismi şerifi sadece maddi hayatla sınırlı değildir ve üstün bir hayat olan manevi hayata da işaret ediyor. Nitekim Allah Teala Enfal suresinin 24. ayetinde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeyleri sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer, yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız.
Bu ayet bizzat hayatta olanlara hayattan açıkça söz ediyor. Tabii ki maksat insanların sıradan hayatları değildir. Şehit Murtaza Mutahhari bu konuda şöyle yazıyor. İnsanları resmen diriler ve ölüler olarak ikiye ayıran
ve Kur'an'ı hayat sebebi ve peygamberi de mühiye ve canlandıran olarak tanıtan ayetlerden biri Enfal suresinin 24. ayetidir ki, bu peygamber size hayat ve yaşam getirdi buyuruyor. Siz şimdi ölüsünüz, kendiniz anlamıyorsunuz. Gelin ve nefesi Mesih gibi olan bu manevi tabibe teslim olun ve size nasıl hayat verdiğini görün.
Bu yüzden hayat insanın bu dünyada bitkiler ve hayvanlar gibi yaşayarak ölümle yaşam dosyası kapanacak anlamında değildir. Zira bu yaşam hayatın en aşağılık seviyesidir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim en ince tabirlerle bu görünüşte hayatta olan insanı temeli Allah'a inanç ve düşünceye dayalı olan gerçek hayata davet ediyor. Bu konudaki en güzel ayetlerden birisi ise En'am suresinin 22. ayeti kerimesidir. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu hiç karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi mi olur? İşte kafirlere işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir.
Bu ayet mümin olanın hayatından ve mümin olmayanın ölümünden söz ediyor. Gerçi her ikisi de maddi açıdan yaşıyorlar. Yüce Allah kendi hidayet nuru ile dirilten kimse, dünyevi ve zahiri hayatın ötesinde bir hayata sahiptir. Ve buna karşı kafirler, insani tayyip ve yüce hayattan yoksun oldukları için ölü sayılırlar. Çağımızın büyük müfessirlerinden Ayetullah Abdullah Cevadi Amuli ise Tesnim Tefsir kitabında şöyle yazıyor. Kur'an muvahhid insandan hayat sahibi, manevi ve tayyip olarak söz ediyor ve kafiri de onun karşısına koyuyor. Nitekim Yasin suresinin 70. ayeti de bunu tedai ederek şöyle buyuruyor. Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. İşte bu karşı karşıya getirmek ise muvahhidin hayatta olması ve kafirin de ölü olmasının belirtisidir.
Esma-ül Hüsna'dan Muhyi ismi şerifin özel yeri olan ayetlerden bir diğeri ise Nahl suresinin 97. ayetidir. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi iş yaparsa elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Bu mübarek ayet açıkça insanın manevi hayatının onun iman ve salih ameline bağlı olduğunu beyan ediyor. Tabii ki bu manevi hayatta bizzat dereceler ve kademeleri vardır. Ve kim iman ve salih amelini arttırırsa onun tayyibe ve temiz hayatı varlık kazanıyor ve şiddetleniyor. Ruhi ve manevi erdemliği artıyor.
El-Mümit canlıları öldüren, herkese ölümü tattıran demektir. Kökü Arapçada ölüm anlamında hayatın karşıtı ve bir şeyden güç ve kudretin gitmesi olan mevttir. Öldürmek her zaman hayat ve yaşamın ardındandır. Yüce Allah Duhan suresinin 8. ayetinde şöyle buyuruyor. Ondan başka hiçbir ilah yoktur, yaşatır, öldürür. Bu ayet-i kerimeye göre Yüce Allah tüm varlıklara hayat verdiği gibi yine hayatı onlardan alarak öldürür.
Ölüm de hayat gibi iki fiziksel ve ruhsal, cismi ve manevidir. İnsanın pak fıtratı, işlediği günahların tekrarı, kendine ve diğerlerine yaptığı zulüm sebebiyle Allah'a yönelmekten küfre sapar, dindarlıktan dinsizliğe, doğru yoldan yanlış yola sapar, manevi ölümü gerçekleşir. Bu yüzden gerçek müminler yaratılış, ölüm ve hayattan gerçek hedefin Allah-u Teala tarafından bir sınav ve imtihan olduğunu düşünür ve dünya hayatının kısa olduğunu, mümit olan Allah'ın ise herkese ölümü tattıracağını bilir. Bu yüzden manevi hayat yaşayarak manevi ölümü tecrübe etmez.
Yüce Allah'ın yeryüzündeki halefi olma liyakatine sahip olan her mükemmel insan hem Muhi ve hem Mümit ismi şeriflerinin mazharı olabilirler. Nitekim Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre Hazreti İbrahim aleyhisselamın çağrısı ile dağlar üzerinde olan kuşların parçaları gibi. Rivayetlere göre Hazreti İbrahim Halil bazı ilahi mertebelere ulaşmasına rağmen hala Muhi ismi şerif kendisinde tecelli etmemişti. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 260. ayetinde şöyle buyurulmuştur. İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster deyince Rabbi yoksa inanmıyor musun demişti. O, hayır inanıyorum fakat kalbim tam kanaat getirsin diye cevabını verdi. Rabbi kuşlardan 4 tane al, onları kendine alıştır. Sonra parçalayıp her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır. Koşarak sana gelecekler ve şunu bil ki Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir.
Tabi bu arada Nemrut gibi kötüler de kendilerini yaşatan ve öldüren olarak hitap edebilirler. Nitekim Nemrut, Hazreti İbrahim aleyhisselam ile Allah-u Teala tarafından hayat vermek ve öldürmek konusunda tartışarak ben de can verir ve alırım dedi ve bunu ispatlamak için bir köleyi serbest bırakarak onun öldürülmesi gerektiğini fakat ona hayatını bağışladığını söyledi. Ardından suçsuz birini öldürdü ve onun yaşama hakkı olduğunu fakat kendisinin bu hakkı ondan aldığını söyledi.
Görüldüğü gibi Nemrut, Muhi ve Mümit ismi şeriflerinin gerçek anlamı değil, sadece zahiri manasına dayanarak kendini bu hakkı tanıyordu. Nemrut, hayat vermek, canlandırmanın temelden ve daha önce bir örneği olmadan anlamında olduğunu, öldürmenin sadece ve sadece Allah'ın tekelinde olduğundan gafildi. Nemrut gibileri asla kimseye hayat ve ölüm yaratamazlar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Bugün sizlerden Yüce Allah'ın zuhuru ile gönüllerimizi onun nuru ile aydınlatan son kurtarıcı Hazreti Mehdi'nin ahd duası ile vedalaşmak istiyoruz. Allah'ım, Kerim ismin hürmetine, öncekilerle sonrakileri kendisiyle ıslah ettiğin isminin hakkı için senden istiyorum. Ey her diriden önce diri, ey her diriden sonra diri, ey hiçbir diri olmadığı zaman diri olan, ey ölüleri dirilten, ey dirileri öldüren, ey kendisinden başka ilah olmayan diri, onunla beldelerini bayidinlaştır ve onunla kullarını dirilt.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ı gezelim, görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz.
Bugünkü seyahatimize geçen bölümde geldiğimiz Huzistan eyaletinde birkaç bin yıllık mazisi ve zengin medeniyeti olan Şuş iline uğramak ve bu ille tanışmak istiyoruz.
3577 kilometre karelik yüz ölçümüyle Şuş kenti Huzistan eyaletinin kuzeybatısında ve Tahran-Ahvaz karayolu üzerinde yer alıyor. Şuş kenti bir zamanlar dünyanın en ünlü başkentlerinden biriydi. Şuş yöresi zengin medeniyeti ve tarihi eserleriyle biliniyor. Bu kent defalarca saldırıya uğrayarak yerle bir oldu ama tekrar ayakta durmayı başardı. Nitekim bu eski yörede yer alan tarihi eserler hazinesi dünya halkının ilgisini çekiyor.
Şuş yöresine gelen ve buraya yerleşen ilk kavim İlamilerdi. Milattan önce 3. milenyumda Şuş'a gelen İlamilerin döneminde bu kenti başkent olarak seçilecek kadar geliştirdi. Hahamenişilerin iktidarı döneminde de Şuş kenti azametini korudu. Kral Dariush bu kenti kışlık başkenti olarak seçti. Şuş kenti Müslümanların İran topraklarına girmelerinden sonra da bir süre önem ve itibarını korudu.
Şuş kenti tarihi boyunca birkaç kez ad değiştirdi. Eski coğrafya bilginleri eserlerinde Şuş kentinin orta çağda azametinden söz ediyor ve ham ipek ve şeker kamışı ve narenciye gibi ürünleri kentin ün kazanmasına vesile olduğunu belirtiyor. Bu arada Danyal Nebi'nin kutsal türbesinin kentte yer alması da Şuş kentine ayrı bir manevi atmosfer kazandırıyor. Hazreti Danyal'ın türbesi Şuş kentinde Şaur Irmağı'nın yanı başında yer alan muhteşem, güzel ve ünlü bir binadır. Nitekim insanlar Şuş kentini bu peygamberin adı ile tanıyor.
Hazreti Danyal, İsrail oğullarının ilahi peygamberlerinden biridir. Tevrat'ta 12 bölümden oluşan bir kitap ona tahsis edilmiş. Ayrıca günümüze dek rivayetlerde Hazret'in birçok kerametinden söz edilmiştir. Hazreti Danyal, Hazreti Davud soyundandır. Nebiullah lakaplı Hazreti Danyal, Hahamenişi kralları Kuruş ve Dariush'la çağdaştı. Hazreti Daniel M.Ö. 605 yılında Beytülmukaddes Nebukadnezar tarafından ele geçirildikten sonra esir düştü. Kavminden bir grup eşliğinde Babil'e gönderildi ve bu kentte hükümdarın emirlerine uymadığı için eziyet ve taciz edildi. Ancak sonunda ilim ve dirayeti yüzünden saygınlık kazandı.
Hazreti Daniel bir süre sonra ve Nebukadnezar'ın ölümü ve Babil kenti Kral Kuruş tarafından fethedilmesi üzerine Beytülmukaddes'e geri döndü. Ancak bir süre sonra Ahvaz'a geçti ve en son Şuş kentinde hayata gözlerini yumdu. Eski İranlılar o hazret vefat edince kendi inançlarına göre naaşını mumyalarak bir odada bir tümseyin üzerine yerleştirdiler ve odanın kapısını da mühürlediler.
İslam'ın zuhur etmesi ve İslam ordusunun İran topraklarına girmesinden sonra bu odayı ve içinde bulunan naaşı fark eden Müslümanlar, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın talimatı üzerine Hazreti Daniel'ın kutsal naaşını İslam ahkamına uygun biçimde Kabe'ye doğru baktırarak defnettiler. Hazreti Daniel'ın mezar taşı üzerinde İmam Ali Aleyhisselam'dan şu cümle dikkat çekiyor: "Kim kardeşim Daniel'ı ziyaret ederse beni ziyaret etmiş gibi olur."
Hazreti Daniel Nebi'nin türbesi biri küçük biri büyük iki avlusu bulunuyor. Daha büyük olan avlunun üç tarafına ziyaretçilerin ikametine tahsis edilen odalar yer alıyor. Bu saygıdeğer peygamberin mezarı çevresindeki parmaklık pirinç metalinden yapılmış ve İslami türbelerde kullanılan parmaklıkların benzeridir. Parmaklığın üst kısmının dört tarafında ne zaman yazıldığı belli olmayan Farsça şiirler dikkat çekiyor. Hazreti Daniel'ın esas mezarı Bodrum'da yer alıyor ve türbesinin üzerinde yüksek ve koni şeklinde bir kubbe bulunuyor. Kubbenin kerpiçten yapılmış ve en uç kısmında iki metal gülle yer alıyor. Avluya açılan giriş bölümünün karşısında yer alan çatının ön kısmında yeşil fayansla kaplanan iki minare kubbenin önünde ve iki tarafında dikkat çekiyor. Bu türbe Hicri Şemsi 1316 yılında ünlü müçtehit Hac Şeyh Cafer'in talimatı üzerine ve İranlı seçkin mimarlardan biri tarafından restore edildi.
Değerli dostlar, Hazreti Daniel'ın türbesinin 100 metre ötesinde Şuş Müzesi bulunuyor. Bu müzenin özelliklerinden biri Apadana Köşkü, Haşşayar Köşkü, bir kale ve tarihi alanının yanı başında yer almasıdır. Müzenin Hicri Şemsi 1345 yılında inşa edilen tuğladan binası, tarihi Şuş alanına uzanan bir yolun başında bulunuyor. Bu müzede İlami, Eşkani, Hahameneşi, Sasani ve İslam medeniyetlerine ait çeşitli tarihi eserler sergileniyor. Müze her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ve kültür meraklarınca ziyaret ediliyor. Saddam rejimi küresel emperyalizmin destekleriyle İran milletine dayattığı 8 yıllık savaş sırasında Şuş Müzesi ve Hazreti Daniel Türbesi de düşmanların kin ateşinden etkilendi ve bu iki değerli dini ve kültürel miras hasara uğradı.
Şuş kentinde yüz ölçümü yaklaşık 4 kilometre kare olan ve bu bölgede 5000 yıllık bir medeniyetin varlığını ortaya koyan tarihi tepeler bulunuyor. Bu yörenin tarihi, derin mazisi ve önemi itibariyle Akropol, Apadana, Kral Şehri ve Zanaatkarların Şehri olmak üzere 4 evreye ayrılıyor. Eğer bu evreleri ve özelliklerini merak ediyorsanız kısaca gözden geçirebiliriz.
Akropol Yunanca bir sözcüktür ve kentin en yüksek noktasına denir. Bu tepede ortaya çıkarılan en eski medeniyet M.Ö. 5. milenyumun sonlarına doğru aittir. Bu tepede ilk kez İramileri kullandığı hattın işaretleri bulundu. Yine Beşeri Camia'nın ilk yazılı kanunu olan Hammurabi kitabesi ve Akkad kralı Naram-Sin kitabesi ve diğer birçok değerli tarihi eser bu tepeden çıkarıldı.
Miladi 1897 yılında İran'da araştırma yapan Jacques de Morgan başkanlığındaki arkeoloji heyeti tarafından bu tepe üzerinde arkeolojik kazılardan elde edilen tuğlalarla bir kale inşa edildi. Kalenin mimarisi ise Avrupa'da Orta Çağ'da inşa edilen kalelerin mimarisinden etkilendi. Kalenin inşa edilmesinin amacı kazı çalışmalarında bulunan eşyaları ve söz konusu heyeti koruma olarak ifade ediliyor. Aslında tarihi Şuş bölgesindeki birçok yabancı arkeoloji heyetleri yaptıkları kazı çalışmalarında birçok değerli eser buldu ve bağlı bulundukları batılı ülkelere kaçırdı. Nitekim bu eserler hali hazırda Paris'te Louvre Müzesi gibi batılı birçok ünlü müzede sergileniyor.
Bölgede Apadana adında bir tepenin üzerinde Hahameneşi Kralı 1. Darüş'ün emri üzerine bir köşk inşa edildi. Köşk aynı adlı ün yaptı. Apadana Köşkü taştan sütunlar ve kerpiç veya tuğladan duvarlarla inşa edildi. Salon girişi, konuklara özel bölüm ve diğer bazı bölümlerden oluşuyor. Milattan yaklaşık 461 yıl önce ve 1. Erdişir'in iktidarı sırasında Apadana Köşkü'nden yangın çıktı ve 2. Erdişir döneminde onarıldı. Bu bina Makedonyalı İskender'in İran'a saldırısı sırasında hasara uğradı ve yine 2. Dünya Savaşı'nda da köşkten geriye kalan sütunlar işgalci güçlerce patlatılarak parçaları köprü ve yol inşaatında kullanıldı.
Tepesi, Şahi Tepesi adıyla ün yapan bir başka tepe, Ahameneşi tüccarları ve saray halkının ikamet ettiği bir alandı ve yüz ölçümü 7000 metrekare kadardır. İlami, Ahameneşi, Suluki, Aşkani, Sasani ve İslami dönemlere ait çeşitli kentlerin kalıntıları bu alanda bulundu. Arkeoloji uzmanları Zanaatkarlar Şehri adı ile bilinen tepede de Aşkani, Sasani ve İslami dönemlere ait bazı tarihi eserleri ortaya çıkardı. Bu eserlerden biri İran'da en eski bir caminin enkazıydı ki Grishman adında bir arkeolog tarafından toprağın altından gün yüzüne çıkarıldı. Şaur Köşkü de tarihi Şuş kentine ait bir başka değerli eserdir. Bu köşk, Şaur Irmağı'nın kıyısında ve Hazreti Daniel Nebi'nin türbesinin yakınında yer alıyor. Şaur Köşkü, M.Ö. 4. yüzyılda 2. Erdeşir'in emri üzerine ve Apadana Köşkü yandıktan sonra inşa edildi. Köşkün 64 taştan sütunu vardır.
Değerli dostlar, tarihi Şuş yöresinin değerli tarihi eserleri bunlarla sınırlı değil. Şuş kentinin 40 kilometre ötesinde dünyanın en nadide tarihi yapılarından biri olan Çoğazenbil Zekuratı, Dünya Kültürel Miras Lisesi'nde kayda alınan en değerli eserlerden biridir. Bu tapınak insanoğlu tarafından inşa edilen yapıların arasında bir sanat şaheseri sayılır. İranlı ve yabancı araştırmacıların ilgi odağına yerleşmiştir.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.